Ayrım 12, sayfa 121. 7. bölüm. Babam haddizatında esaslı bir doğa filozofuydu. Ama aynı zamanda ahlak felsefesiyle de ilgiliydi ve bu yüzden de piposunu lafın orta yerinde çat diye ikiye ayırıverince yapması gereken tek şey elindeki iki parçayı usulca şömineye atmaktı. Oysa babam hiç de böyle yapmadı. Elindekileri büyük bir hışımla kaldırıp dünyanın yüzüne fırlatıverdi. Bu hareketini daha da çarpıcı kılmak için de bunu yaparken ayağı dikiliverdi. Ortalık kızışıyor gibiydi. Bunun böyle olduğu babamın amcam Toby'yi yanıtlarken takındığı tavırdan açıkça anlaşılıyordu. Bir erkeğin, dedi babam, amcam Toby'nin sözlerini tekrarlayarak, ne bu kadar yaklaşmasını istemiyor? Tanrı aşkına kardeşim Toby, senin sözlerine katlanmak için eyip sabrı gerekir. Başımda yeterince bela var zaten. Neden? Nerede? Hangi yönden? Ne yüzden? Ne bakımdan? Dedi amcam Toby. Adam akıllı sersemlemiş bir halde. Kardeşim, dedi babam, senin yaşına gelmiş bir adam nasıl kadınlar hakkında bu denli bilgisiz olabilir? Evet, kadınlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum, dedi amcam Toby. Ve sanırım, diye sözlerini sürdürdü, Dunkirk'ün düşüşünden... Dunkirk Kalesi'nin yıkılması Utrecht Anlaşması'nın koşullarından biridir. Bakınız, 6. kitap, 30. bölüm, not 3. 1713'te kısmen uygulanmıştır. Burada söz edilişi, Toby amcanın askeri harekatının romanın zaman şemasında oynadığı birleştirici ve bilgilendirici rolün bir göstergesidir. Düşüşünden bir yıl sonra dul bayan Wedman'la yaşadığım macera sırasında geçirdiğim şok nedeniyle karşı cins konusunda bu denli cahil olmasam böyle bir şok yaşamazdım kuşkusuz. Kadınların ne kendileri ne ilgileri konusunda hiçbir şey bilmediğimi, bildiğimi iddia edemeyeceğimi söyleyebilirim. Bence kardeşim, diye onu yanıtladı babam, kadınların en azından hangi ucu doğru hangi ucu yanlış bu kadarını olsun bilebilirdin. Aristo'nun başyapıtında Sterne'in yaptığı alıntı Aristoteles'in Masterpiece or the Secrets of Generation Displayed'den değil, Aristotle'un Book of Problems with Other Astronomers, Astrologers, Physicians and Philosophers adlı kitabın baş üzerine adlı bölümündendir. Denilmiştir ki, insan geçmişe ilişkin bir şeyler düşündüğünde aşağı yere bakar, oysa geleceğe ilişkinse düşünceleri gözlerini yukarı gökyüzüne çevirir. Sanırım amcam Toby'nin düşündüğü bunların hiçbiri değildi. Çünkü dümdüz karşıya bakmaktaydı. Doğru ucu, dedi amcam Toby, bu iki sözcüğü yavaş sesle kendi kendine tekrarlarken gözlerini şöminenin alınlığındaki tam kavuşmayan iki çitinin arasındaki yarığa dikmişti. Bir kadının doğru ucu. İtiraf edeyim ki, dedi amcam, bir kadının doğru ucunun hangisi olduğu konusunda ayda yaşayan bir adam kadar fikir sahibiyim. Ve bir ay düşünsem, diye sözünü sürdürdü amcam Toby, gözlerini hala yarığa dikili, bulamazdım. Öyleyse Toby biraderim, diye onu yanıtladı babam, bak ben sana anlatayım. Dünya yüzündeki her şeyin, diye sözünü sürdürdü babam, bir yandan da piposunu doldurarak, maddeler dünyasındaki her şeyin, sevgili kardeşim, iki kulpu vardır. Şart değil, dedi amcam Toby. En azından, diye onu yanıtladı babam, herkesin iki eli vardır ki bu da aynı kapıya çıkar. Şimdi eğer bir adam oturup da kadın denilen şu yaratığı oluşturan tüm parçaların biçimini, yapısını, dokusunu, bir araya getirilişini ve kullanabilirliğini serinkanlılıkla düşünse, onları karşılaştırsa, analoji yoluyla bu sözcüğün tam olarak ne anlama geldiğini hiçbir zaman öğrenemedim, dedi Toby amcam. Analoji, dedi babam, belli ilişkiler ve bağlantılar dahilinde değişik. Tam bu noktada kapı gümbür gümbür çalınmaya başlandı ve babamın tanımlaması tıpkı piposu gibi ikiye bölündü. Eş zamanlı olarak da tefekkürün döl yatağına düşebilecek en ilginç, en önemli tezin başı kopartılmış oldu. Babamın bu yüzden çektiği sancılardan hayırlısıyla kurtulması aylar aldı. Bu konuya ev yaşamının ardı arkası kesilmeyen kaza ve belalarının yarattığı zihinsel karışıklıklara ve sıkıntılara bakılırsa, 3. kitapta bir yer ayırıp ayıramayacağım, babamın savunduğu tezin içeriği kadar ciddi belirsizlik taşıyan bir durum. 8. bölüm. Amcam Toby'nin zili çalıp, Toby amca aslında zili 5. bölümde çalar. Ancak bu hata, her ne kadar Stern'in bu bölümün geri kalanında öne sürdüğü savı zayıflatmaktaysa da çok karmaşık bir zaman şeması içinde rastlanan ender yanlışlardandır. Bakınız H.K. Russell Studies in Philology XLII 1945 sayfa 589 not 19. Obadiah'yı bir at eğerleterek Doktor Sulap'a göndermesinin üzerinden 1,5 saatlik rahat bir okuma zamanı geçmişti ki şimdi kimse kalkıp da bana yazınsal açıdan Obadiah'a gidip dönecek kadar zaman tanımadığımı, durumun aciliyetini de unutmamak gerekir, söyleyemez. Aslında adamcağızın belki de ancak çizmelerini giyebilecek kadar zamanı olmuştu. Eğer hipereleştirmem bu konunun üzerine gider de eline bir rakka salıp zilin çalınışıyla kapının vuruluşu arasındaki gerçek faslayı ölçerse ve eğer bunun 2 dakika, 13 saniye, 36 saliseden uzun sürmediğini görür de zamanın birliğinde, daha doğrusu zamanın olasılığında aç açtığım bu gedikten ötürü bana hakaret etmeyi kendine iş edinirse, ona hatırlatmak isterim ki süre fikri ve sürenin basit kipleri Locke Essay Concerning Human Understanding adlı yapıtında II.16 süre ve sürenin basit kipleri, sürenin basit kiplerinden saat, gün, yıl vesaire gibi zaman ve ebediyet konusunda kesin idealar oluşturmamızı sağlayanlar olarak söz eder. Aslında düşüncelerimizin sıralı birbirini izler oluşlarından kaynaklanır ve gerçek bilimsel rakkas da budur. Diğer tüm rakkasların yetkinliğini inkar ve reddettiğimden bir bilim adamı olarak ancak bilimsel rakkaslar açısından sınanmayı kabul edebilirim. Bu yüzden Şendi Malikanesi ile erkek ebe Doktor Slop'un evi arasındaki mesafenin topu topu 8 mil olduğunu, Obadiah Doktor Slop'un evine gidip dönene kadar benim Toby amcayı Flanders'ı boydan boya geçirterek Namur'dan İngiltere'ye getirdiğimi, onu neredeyse 4 yıl hasta yatağında tuttuğumu, ardından amcamla onbaşı trimi 4 atın çektiği bir arabaya bindirip 200 mil uzaktaki Yorkshire'a gönderdiğimi hatırlatmak isterim. Bütün bunlar okurun hayalhanesini umarım Doktor Slop'un sahne almasına, en azından 2 perde arasına konulan bir dans, bir şarkı, bir konser kadar hazırlamıştır. Eğer hipereleştirmenin bu konuda söyleyebileceğim her şeyi söylediğim halde 2 dakika 13 saniye 2 dakika 13 saniyedir diye diretmekte ısrarlıysa ve eğer bu rica her ne kadar beni dramatik açıdan kurtarsa da biyografim açısından lekeleyerek şimdiye dek bir apokrifa. Protestanlar Yunanca eski ahit tercümesinde bulunan fakat İbranice metinde olmayan 7 Risale'yi bu isimle anarlar. Olan kitabımın bundan böyle düpedüz bir romans olduğu öne sürülecekse, eğer bunu kabul etmeye zorlanırsam, itiraz ve muhalefetimi derhal geri çeker ve hipereleştirmene Obadiah'ın henüz 60 yarda yol almışken Doktor Slop'la karşılaştığını, hatta Obadiah'ın elinde bu karşılaşmanın çamurlu bir kanıtının bulunduğunu, acıklı bir kanıtla geri dönmekten kıl payı kurtulduğunu bildirmek isterim. Gözlerinizin önüne yok. En iyisi yeni bir bölüme başlamak. 9. bölüm. Gözlerinizin önüne ufak tefek bodur, kaba saba 1 metre 30 santim boyunda, ensesi kalın, göbeği kallavi bir Doktor Slop getirin. Doktor Slop, Yorklu bir erkek ebe ve muhtemelen bir Jacoben olan Doktor John Burton'un karikatürüdür. Stern'ün siyasal nedenlerle Doktor Burton'dan hoşlanmadığı bilinmektedir. Burton, Stern'ün tasvir ettiği gibi ünlü bir kadın doğum uzmanı ve ufak tefek, bodur ve kaba saba olmadığı gibi Jacoben olduğu iddialarına rağmen Katolik de değildi. Adam sanki atlı muhafız birliğinde başçavuş. Dış hatlarıyla Doktor Slop böyle biriydi işte. Hogarth'ın güzellik tahlilini, ressam ve gravürcü William Hogarth, 1697-1764, 1753'te The Analysis of Beauty'yi, güzelliğin tahlili yayımlamıştır. Hogarth, Stern'in kendisine yaptığı iltifata cevaben ve Stern'in de umut ettiği gibi, bakınız Letters of Lawrence Stern, Lawrence Stern'in mektupları Haz. Lewis Perry Curtis, Oxford, Clarendon Press, 1935, sayfa 99, soru işareti 8 Mart 1760 tarihli mektup. Vaazın okunduğu sahnenin ikinci kitap 7. bölüm bir resmini ona hediye eder. Revanet tarafından gravür haline getirilmiş olan bu resim Tristram Shandy'nin ikinci baskısının iç kapağında yer almıştır. Okuduysanız eğer bileceksiniz, okumadıysanız mutlaka okuyun. Kolayca karikatürü çizebilir, 3 fırça darbesiyle anlatılabilirdi görünüşü. Düşünün şimdi, böyle birisi, çünkü gerçekten de öyleydi Doktor Slob'un dış görünüşü, minicik bir midillinin bel kemiği çökmüş, rengi güzel ama heyhat, çelimsiz bir hayvan, sırtındaki bu yükle yollar daha eşkince olsa bile eşkin gidemezken, üstelik yollar da eşkince olmayınca adım adım ilerliyordu hayvancık balçığa bataçıka. Bir de Obadiah'ı düşünün. Canavar gibi bir posta beygirinin sırtında tırısa kalkmış ve karşı yönde 4 nala ilerliyor. Ah efendim, izin veriniz size bu sahneyi bir güzel anlatayım. Doktor Slob o daracık patikada canavar gibi üzerine at sürmekte olan Obadiah'ı bir mil uzaktayken fark edebilmiş olsa, şeytan gibi dört bir yana çamur saçarak çepeçevre balçağa bulanmış, bataçıka üzerine gelen bu girdabı görmüş olsa, böyle bir görüntü Doktor Slob'un durumunda birini Winston'ın kuyruklu yıldızlarından, William Winston 1667-1752, din adamı, Cambridge'de matematik profesörü ve Isaac Newton'un halefidir. New Theory of the Earth 1696 Yeni Dünya Kuramı adlı yapıtında tufana dünya ile çarpışan bir kuyruklu yıldızın neden olduğunu öne sürmüş, Ariusçu görüşleri gerekçesiyle 1710'da üniversitedeki görevine son verilmiş, bundan sonra yaşamını Kitab-ı Mukaddes'teki kehanetlerin gerçekleşmesi olarak değerlendirdiği kuyruklu yıldızlar üzerine konferanslar vererek sürdürmüştür. Beter ürkütmez miydi? Görüntünün nüvesini, yani Obadiah'ın kendisiyle posta beygirini bir kenara bırakın, bu girdap bile doktoru değilse bile doktorun midillisini yuttuğu gibi ardı sıra sürüklemeye yeterdi. Yolunda güçlükle ilerlemekte olan Doktor Slop'un Shandy malikanesine varmasına 60 yarda ve bir bahçe duvarı çıkıntısı yüzünden yolun dönemeç yaptığı noktaya 5 yarda kala, yolun en çamur balçık yerinde Obadiah ile posta beygirinin hızla ağzı köpürerekten köşeyi dönüp onu lappadak baştan aşağı çamura buladığını okuduğunuzda, işte şimdi okuyorsunuz, Doktor Slob'un nasıl bir dehşete ve hiddefobiye duçar olduğunu tahmin edebilirsiniz. Hiç ama hiçbir şey Doktor Slob'u böyle bir rastlantı kadar nasıl da ani sarsamazdı. Ne yapsındı Doktor Slob? Hemen istavros çıkardı. Aman efendim, doktor Katolik'ti. Önemi yok. Eğer'in kaşına yapışsa ya? Yapışmıştı zaten. Yok, hiçbir şey yapmasın daha iyiydi. Çünkü istavros çıkarayım derken kamçısı elinden düşmüş, diziyle eğer örtüsünün arasına kayan kamçıyı yakalayayım derken ayağı üzengiden çıkmış, ayağı üzengiden çıkınca kendisi de eğerden kaymış ve bunca kayıp ve kayış sonunda, bu da istavros çıkarmanın pek bir işe yaramadığını gösterir, talihsiz doktor dengesini yitirmişti. Bu yüzden de Obadiah'ın hamlesini beklemeden midillisini kaderiyle baş başa bırakıp çaprazlamasına, bir pamuk çuvalı gibi yere yuvarlandı ve bu kazayı bedeninin en heybetli kesiminin yarım metre balçağa gömülmesi dışında belasız atlattı. Obadiah takkesini iki kez çıkararak selamladı doktoru. Bir düşerken, bir de kıçüstü oturduğunda. Ne de yanlış zamanlanmış bir iyi niyet gösterisi. Atını durdurup inse ve doktora yardım etse olmaz mıydı? Efendim, durum el verdiğince elinden geleni yaptı. Ama posta beygirinin momenti öylesine güçlüydü ki hayvanı durdurana dek Obadiah'ın Doktor Slop'un çevresinde 3 kez dönmesi gerekti. Ve son seferinde hayvanı nihayet durdurabildiğinde öyle bir çamur bulutu sardı ki dört bir yanı Obadiah doktora yaklaşacağına 1 mil uzaklaşsa daha iyi ederdi. Kısacası kimsenin böylesine balçağa bulandığı aşağı Rabbani ayininden Hristiyan mitolojisine göre sofradaki ekmek ve şarabın Hazreti İsa'nın bedenine ve kanına dönüşmesine töz değiştirme gönderme yapılıyor. Bu yana böyle bir değişikliğe uğradığı görülmemişti. 10. Bölüm. Doktor Slop arka salona girdiğinde kadınların doğasını tartışmakta olan babamla amcam Toby'nin onu birdenbire karşılarında gördükleri için mi yoksa görünüşündeki tuhaflıktan ötürü mü şaşırdıklarını söylemek biraz zor. Kaza evin yakınlarında olduğundan Obadiah doktoru yeniden ata bindirmeyi gereksiz görmüş ve onu öylece yıkanmadan, onanmadan, yağlanmadan yağlanma ile burada Hristiyanlığa özgü dinsel bir ayin olarak bedenin, özellikle de ölmek üzere olan kişinin bedeninin Katolik Kilisesi mensubu bir din adamı tarafından ayinsel olarak yağla ovulması kastediliyor. Yağlama sözcüğü ayrıca yapmacık bir içtenliğe gönderme yapar. Stern burada Hamlet'te I.5.77 hayaletin söylediği bir satırla oynamaktadır. Unhoislet disappointed unnalet. İçeri buyur etmişti. Doktor Slop salonun kapısında tam 1,5 dakika sessiz, hareketsiz, üzerinde çamurun bütün haşmetiyle ve eli Obadiah'ın elinde Hamlet'in hayaleti gibi durdu. Kıç üstü düştüğünden arkası tümüyle balçağa bulanmış ve Obadiah'ın savurduğu çamur her yanına öyle bir yapışmıştı ki gören tek bir çamur zerresinin görevini yerine getirdiğine çekincesiz. Konuşmacı ancak cümlesinin doğruluğu dile getirilmemiş bir kısıtlayıcı cümle üzerine kuruluysa bir çekince uygular. Katolik ve Protestan kiliselerinin yanlışlık konusundaki görüş ayrılığı çekincelerin Doktor Slop gibi Katoliklere mal edilmesine yol açmıştır. Yemin edebilirdi. Böylece amcam Toby'nin önüne babamı alt edebilme fırsatı çıkmış oluyordu. Çünkü Doktor Slop'u o salamuraya yatırılmış haliyle gören tek bir kul amcam Toby'nin, belki de hemşirem Doktor Slop'un bu haliyle na yaklaşmasını istemez görüşüne itiraz edemezdi. Ama bu bir argumentum ad hominem olurdu ve siz amcam Toby'nin ustası olmadığı için bu yönteme başvurmadığını sanabilirsiniz. Hayır, neden bu değildi? Hakaret etmek amcamın doğasına aykırıydı. Doktor Slop'un gelmiş olması en az geliş biçimi kadar akıl karıştırıcıydı. Oysa babam bir dakika durup düşünse sorunu çözüverirdi. Hesapça annemin gününün dolduğunu bir hafta önce Doktor Slop'a söylediğine göre, o günden bu yana başka bir haber almayan Doktor Slop'un annemin ne durumda olduğunu görmek üzere Şendi malikanesine gelmiş olması pek doğal, üstelik de incelikli bir davranıştı. Ama babamın aklı ne yazık ki olayı yanlış yönde incelemeye koyulmuş olduğundan ve tıpkı hipereleştirmenin aklı gibi çalıştığından zilin çalınmasıyla kapının vurulması arasındaki faslayı hesaplamaya çalıştığı ve bütün gücüyle bu işlem üzerinde yoğunlaştığı için başka bir şey düşünemez olmuştu. Büyük matematikçilerin ortak zaafı. Kanıtlamak için çabalarken öyle tükenirler ki sonuç çıkarmaya güçleri kalmaz. Zilin çalınmasıyla kapının vurulması meselesi amcam Toby'nin sinir sistemini de aynı oranda etkilemiş, ancak onda farklı bir düşünceler zincirini harekete geçirmiş ve bu iki birbiriyle bağdaştırılamaz gümleme amcamın aklına derhal yüce mühendis Stevinus'u getirmişti. Stevinus'un bu işle ne ilgisi olduğuna gelince, ki en önemli sorun budur, bir sonraki bölümde değilse de çözülecektir. 11. Bölüm. 11. bölüm. Yazı gerektiği gibi yazıldığında, yani benim yazdığım gibi yazıldığında karşılıklı söyleşten başka bir şey değildir. Nasıl dostlarınızla birlikteyken hep siz konuşmazsanız, iyi aileden edepli bir yazar da hep kendi düşüncelerini öne sürmez. Okurun idrakına gösterebileceğimiz en gerçek saygı, bunu dostça ortadan ikiye bölmek ve ona da sırası geldiğinde kendi hayal edebileceği bir şeyler bırakmaktır. Bana gelince, ben okura sürekli bu tür ikramlarda bulunmakta ve onun da hayal hanesini en az benimki kadar çalıştırması için elimden geleni yapmaktayım. Şimdi sıra okurda. Doktor Slope'un acıklı düşüşünü ve arka salonun kapısında beliren acıklı görüntüsünü uzun uzadıya anlattım. Okur bu minval üzere bir müddet hayal kurmayı sürdürsün. O halde okur, Doktor Slope'un başına gelenleri anlatacağını düşleyecek, kullandığı sözcükleri, sesinin tonunu dilediğince kurgulayacaktır. O halde okur, Obadiah'ın da olayı kendi açısından anlatacağını, anlatırken Doktor Slope'a abartılı bir ilgi ve pişmanlıkla bakacağını düşünecek, böylece de yan yana duran iki adam arasındaki tezatı uygun gördüğü biçimde vurgulayacaktır. O halde okur, babamın annemi görmek üzere üst kata çıktığını da düşleyecek ve bu düşsel yapıtını tamamlamak için de doktorun yıkandığını, iyice keselendiğini, teskin edildiğini, tebrik edildiğini, Obadiah'ın da terliklerini ayağına geçirip kapıya doğru yürüdüğünü ve sahneye çıkmaya hazır olduğunu düşünecektir. Ateş kes, dur, iyi yürekli Doktor Slope, o jinekolojik elini geri çekip koynuna sok, aman üşümesin, bu müdahalenin hangi engeller, hangi bilinmeyen nedenler yüzünden geciktiğini bilemezsin. Doktor Slope, hangi kutsal ittifakın hangi gizli maddeleri gereği burada olduğunu size bildirildi mi? Farkında mısınız ki şu anda Lucia'nın ikincil bir tanrıça, kadınları korumaktan, çocukların ışığı görmelerini sağlamaktan sorumludur. Kızlarından biri üst katta, tam tepenizde jinekolojik man yatırılmış bulunuyor. Heyhat! Evet, ne yazık ki doğru. Hem siz, ey Plimnus'un yüce oğlu. Doğum ertesinde karanlık tanrı Silvanus'un çocuğa yaklaştırmakla görevli üç tanrıdan biri. Plimnus bu görevini havan döverek gerçekleştirdi. Elinizden ne gelir ki? Silahlarınızı kuşanmadan geldiniz. Hani nerede tretiniz? Fransızca tire, çekmek ve tête, baş sözcüklerinden türetilmiş doğum sırasında kullanılan bir aygıt. Nerede yeni icat edilmiş forsepsleriniz, çengelleriniz, şırıngalarınız, bütün o kurtarıcı, azat edici aletleriniz evde kaldı. Aman tanrım, orada başucundaki yeşil çuha torba içinde iki piştov arasında asılı duruyorlar şimdi. Zili çalın, çağırın. Obadiah Atlas'ın posta beygirince ve rüzgar gibi gidip alsın getirsin onları. Acele et Obadiah dedi babam. Bir altın bahşişin var, bir tane de benden dedi Toby amcam. 12. bölüm. Ani ve beklenmeyen ziyaretiniz dedi Toby amcam Doktor Slope'a hitaben. Toby amcam konuşmaya başlarken üç birlikte şöminenin başına oturdular. Aklıma büyük Stevinus getirdi, kendisi çok değer verdiğim bir yazardır. Seninle diye söze girdi babam. Argumentum ad crinemam mı kullanarak bir altına karşı 20 lirasına iddiaya girerim. Böylece de Obadiah'a söz verdiğim bahşiş çıkar. Bu Stevinus ya mühendistir ya da yazar ama mutlaka istikamla ilgili birisidir. Evet, öyle dedi Toby amcam. Biliyordum dedi babam. Her ne kadar Doktor Slope'un ani ziyaretiyle istikam arasında nasıl bir bağlantı kurulabileceğini göremiyorsam da korktuğum başıma geldi. Konuştuğumuz konu ne olursa olsun kardeşim, ya da konu ne kadar aykırı, ne kadar alakasız olursa olsun, ne yapar eder lafı istikama getirsin. Kesin kes söylüyorum kardeşim Toby diye sözünü sürdürdü babam. Kafamı perdelerle, boynuz siperlerle doldurmana izin vermeyeceğim. Eminim boynuzlara izin vermeyeceksinizdir dedi Doktor Slope. Babamın sözünü kesip kendi yaptığı kelime oyununa gereğinden fazla gülerek. Eleştirmen Dennis bile, John Dennis 1657-1734 böylesine haince kelime oyunu yapan yan kesicilik bile yapar dediği söylenir.